Kabe'yi Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben okyanusun diğer taraflarında bir yerlerde, Çiko'larda Samet ve uzağımda mikrofonun diğer köşesinde İstanbul'larda her zamanki gibi sevgili Nazım Cihan'ım var. Ne haber Cihan?
İyidir Samet'ciğim. Birçok insana göre uzak olsak da daha da yakınız demek istiyorum. Bu girizgahla birlikte idare ediyoruz ya. İstanbul'dayız. Daha kötüsü ne olabilir diye de düşünüyorum. Sende nasıl keyifler?
Yani bizde de pek bir değişiklik yok. Gündelik hayatın koşuşturmaları içerisinde acaba başka hangi konular bulup da kafama takabilirim diye başarıyla devam ederken bugünün konusu olabilecek.
Kazananı.
Evet, bugünün kazananı sevgili popülasyon. Popülasyon ikilemi. Dolayısıyla ben de böyle bir moddayım. Neden olmasın deyip bu konuyu böyle ortaya attım ve karşındayım sevgili canım.
Yani yaz aylarının getirdiği bu pozitif etkiye rağmen senin bir tarafta böyle pesimist tarafta kalman. Geçen bölümlerde de bahsetmiştin ya.
Evet.
Pesimist tarafta kalman. Ya yalnız değilsin. Bu konuda sana bunu söyleyebilirim.
Yalnız değilsin. Tamam, ben de hani yereceksin zannettim bir anda U dönüşü yapıp yalnız değilsin deyince.
Hayır, dönüşe başladığımda yani U olacağını nereden öngördün onu bilmiyorum.
Evet.
Sevgili dinleyen böyle hissettiyse affına sığınırım ama sana şaşkınım.
Evet, ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Genelde terapistler seasonal depression diye bir şeyden bahsederler. Böyle evet, böyle sonbahar kış gelince daha depresif olup yaz ayları baharla birlikte gönlünü de açan insanlardan. Ben sana söyleyeyim, bende o işlemiyor aga. İsterse her
365 gün tek mevsim.
Evet evet, yani bu Kaliforniya güneşi dedikleri şey bazen itici bile olabiliyor tepemde diye. Böyle açayım bölümü. Ya bu konuyu çok çok uzun zamandan beri seninle işlemek istiyordum. Çünkü podcast'imiz çok uzun soluklu, ara vermeden devam ediyor 200 küsürlerin üzerinde bölümlerle. Ama bir şekilde buna kısmet şimdiye olmuş. Çünkü aslında tabu gibi bir şey.
Sebebine değindik aslında. Sebebine değindik ya, hatırlıyorsan popülasyonun bu kadar fazla olması ile ilgili. Senin önerdiğin bir bölüm vardı. Hmm. Huber bölümü.
Evet. Biri. Sebeplerinden biri. Doğru diyorsun. O çok önemli
yani
bir bölüm.
Yani hani altyapısı, ama sen daha çok burada sanki biraz sosyolojik tarafına evrilelim ya bunun diye bir iç geçirdin.
Ya genel olarak şu yüzden bölümü yapmak istiyordum. Uyuyan ayıyı kimse dürtmek istemiyor. Ben de artık bu konuyu konuşmak istedim. Genelde konuşulması istenmeyen şeyleri bölüm olarak seçmeye çalışan, biliyorsun ikimiz varız podcast dünyasında. Ne bileyim, bazen Çin'i karşımıza alıyoruz. Bazen katliamlardan yani, konuşuyoruz.
Kim varsa karşımıza aldık şu anda. Bayağı evet, böyle evet. Bir müze oldu.
Şimdi popülasyon deyince bütün dünyaya karşına oluyorsun hemen hemen. Çünkü tabu gibi bir konu. Kimse konuşmak istemiyor. Hele aile ve çocuk sahibi olmaya kuvvetle bağlı olan ve ben 15 tane çocuk yapacağım diyen birine popülasyonun P'sinden bile bahsedemezsin zaten. Çünkü o tamamen konuşacağımız şeye zıt giden bir durum. Ama bu yüzden konuşmak istedim. Bu sadece Türkiye değil, bütün dünyada konuşulması çok tercih edilmeyen bir konu. Örneğin bizim Georgia'da bulunan anıtlarla ilgili bölüm yaparken yine değindiğimiz o anıtlarda artık yoklar, yok oldular biz bölüm yaptıktan sonra, ama orada da popülasyondan bahsediliyordu ve indirgenmesi gerektiğinden ve Amerika'da her zaman bu büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Sen hani bir soykırımdan, insanlık şeyinden mi bahsediyorsun, yok etmekten mi bahsediyorsun gibi bir tepki oluyor. Bu bölümde biraz ondan değil de ileriye dönük ne yapılabilir ve nasıl aslında devam ettirilebilir bir popülasyon elimizde olabilir insanlık olarak diye konuşalım istiyorum ben. Çünkü 1850 yıllarında yaklaşık 1 milyar insan varmış sevgili Cihan. 1950 yıllarında, 100 yıl sonra, yaklaşık 2 milyar insan varmış yeryüzünde ve şu anda 7.9 milyar insan var 2023 yılında. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu hızın katlanarak gittiği, artık her 12 yılda bir 1 milyar insanın eklenmesinin öngörüldüğü bir popülasyondan bahsediyorum. Şimdi burada girişi şöyle yapıp pasta sana atacağım. Burada konu şey değil. Elimizde bulunan yemekler, ne bileyim su, doğal kaynaklar bize yetmez mi? Değil. Çünkü insanoğlu biliyorsun çok inovatif. Ve senin bahsettiğin bölümdeki gibi bir anda biri bir şey bulup her şeyi alt üst edebiliyor. Petrolde de bundan bahsetmiştik. Bitecek petrol, yapmayalım, sonumuz geldi dediler 50'lerde 60'larda. Ve bir anda bir insan, bir teknoloji çıkıp her şeyi yeniden yazdı. alt üst etti. Dolayısıyla bu durumda da durum aslında doğal kaynaklarla ilgili değil sevgili Can ve dinleyen. Durum aslında insanoğlunun aşırı popülasyonda alan olarak kendine bir alan bulamadığına ne olacağıyla alakalı. Ve bununla ilgili mükemmel bir deney buldum. Onu da seninle birazdan paylaşacağım, biraz pası sana attıktan sonra.
Temelde olay benim kafamda şu şekilde şekilleniyor. İşin bir eğitim tarafı var. Bir de ekonomi tarafı var. Eğitim tarafı şöyle değinebilirim ona. Şimdi her yıl %1 civarında dünya nüfusunun arttığı söyleniyor ki bu yani devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Senin söylediğine ilave bir şey daha söyleyeyim. Aslında sınırlı bir kaynak var. Çünkü biz şu an elimizdekini biliyoruz ya. Aşırı talep olduğu zaman da bu kısa sürede tükenecek. Bu da işin realitesi ama yani daha önce çok örneği var senin ifade ettiğin gibi. O yüzden şimdilik onu kenara koyalım. Hı hı. Kadının iş ve eğitim hayatında aktifleşmesi, yani eğitimi doğru dürüst alabilmesi ki dünyada çok sayılı. İş hayatında daha aktif olması bu çocuk sayısını etkiliyor.
Evet.
Temelde. Olması gerekenin aslında hani çocuk sahibi olmak olmamak değil de bir çocuğa indirgemek şeklinde belki bölümü bir şekilde oturtabiliriz. Çünkü hani ırk devam edecek, işte ne bileyim üreme devam edecek, dünya devam edecek ama bir şekilde nüfusu dengelemek. Bunun en büyük örneği senin vereceğin deneyden önce aslında bunu bir devlet denemiş. Deneyini yapmış biliyorsun.
Çin.
Çin. 1979'da Çin aşırı nüfus artışını kontrol altına almak için yürürlüğe tek çocuk politikasını koymuş ki şu an bütün belki bizim ülkemize dahil olmak üzere bambaşka bir politika. Sonrasında ne olmuş? Yaşlı nüfus artmış. İş gücü kaybı yaşanmış. Ve 2015'te yürürlükten kaldırılmış.
Evet, çok Çin, çok yakın zaman.
Şimdi Çin'den daha önce çok sefer bahsettik sevgili dinleyene. Şey, sevgili dinleyen de bizi hani takip eden bir sevgili dinleyense. Çin'in yaptırımları hakkında 3 aşağı 5 yukarı bir öngörüsü olabilir. Birden fazla çocuk sahibi olanlarda çalışma kamplarına yollamışlar, zorla kürtaj yaptırmışlar, işte terk edilen bir sürü yeni doğan olmuş. Bu yasanın sonunda bir toplumsal travma yaratmışlar.
Tabii
bu
canım.
Bir aslında deney tarafı, bayağı hani milyarlık bir deney tarafı. O yüzden senin bölümün başında da ifade ettiğin gibi gerçekten hani dokunanın yanacağı, aslında çok basit bir konu gibi, çok aktivistler konuşuyor, ediyor, anlatıyor bazı şeyleri. Eğitimin öneminden bahsediyor. İşte ekonominin bunun önündeki en büyük engel olduğundan bahsediyor. Ama dünya nüfusu artmaya devam ediyor temelde sevgili Samet. Senin anlatacağın deneyi de merak ediyorum. Bu büyük eksenli deney sonrasında.
Şimdi bölümü araştırırken emin olduğum bir şey var. Bunu bir sürü konuşan ve yazar da söylüyordu. Bir kere zorlamayla, yasaklamayla popülasyon olayını çözemeyeceğimiz, senin bahsettiğin örnekten ve bütün gördüğüm diğer örnekler ve hayatta her zaman gördüğüm bütün
onu
örnek
diyecektim bu arada. Yani bir şey yasaklıyorsan bir şey daha ilgi çekici oluyor ya.
Evet evet.
Yani mesela uyuşturucunun, alkolün ve benzerin, aklına gelen her şeyin yasak olduğu ya da kumarın yasak olduğu coğrafyalarda en çok paranın döndüğü kalemler bunlar oluyor.
Ya bak yani bölümü burada dağıtmak istemiyorum ama
yani
insanoğlu evet, sıradan olan şeylere ilgi duymadığı için Kaliforniya'da, ben Kaliforniya'ya geldiğimde 11 yıl önce marijuana içmek yasaktı. Ortalarda bir yerlerde 5-6 yıl önce, yani benim burada bulunduğumun yılların ortasında bir yerlerde serbest oldu. Ya yemin ediyorum daha az etrafta kokluyorum, daha az konuşuluyor, daha az görüyorum. Yani hiçbir yok oldu. Herkes evinde akşam herhalde birasını yudumlar gibi bir fırt çekip uyuyor mu ne yapıyor bilmiyorum. Eskiden her yerde
her yer kokuyordu değil mi?
Her yer evet, kokuyordu, her yerde adı geçiyordu, herkes konuşuyordu, bir şeyler oluyordu. Nereden buluruz, araştıralım, carcır. Hani hiç alakam olmasa da kulağıma gelecek şekilde gizli böyle konuşulan, ilgi duyulan bir şeydi. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hiçbir kesinlikle ilgi kalmadı. Her yerde dükkanlar var. İnsan, hani şimdi dinleyenlerden karşı olanlar şey diyordur ya, ne anlatmaya çalışıyorsun, Türkiye'de serbest mi yapalım diye. Onu anlatmaya çalışmıyorum. Sıradanlaştırıldığı zaman bir şey veya serbest olduğu zaman insanoğlu hemen ona ilgiyi kaybediyor. Bir sonraki yasak şey büyük ihtimalle peşinden evet, koşmaya gidiyor. Burada
aslında yasak yok değil mi? Yani hani yasak yok derken şey, böyle hani bir yönlendirme, net bir yönlendirme devletlerin politikasal ha,
yok,
olarak
hazırda yok,
bir şey yok.
Hali hazırda yok ama zaten beni korkutanlardan biri de bu. Şimdi bence bir yasak, bir yönlendirme, bir sınırlandırma olmasın ama senin bahsettiğin ve benim için de anahtar olan şey eğitim ortada yok. Gerektiği kadar ve gerektiği kadar yüksek ve yaygın değil ve zaman olarak da çok böyle hani adım atmıyoruz, hızla koşuyoruz. Popülasyonun artık taşıp böyle sığmayacağı yerlere.
Şimdi seninle hemfikir olduğumuz eğitim kısmı var ya, aslında böyle birkaç bölümlük podcast konusu olabilecek evet. bir konu başlığı değil mi? Deyip pası tekrar sana atıyorum.
Kesinlikle. Eğer eğitimin stratejik olarak düşük bir seviyede tutulmasından bahsediyorsan herhalde böyle ondan 5-6 bahsediyorum. Bölümlük bir seri çıkar oradan. Şimdi evet. merakta bırakmayalım dinleyeni ve seni. Büyük deneye geliyorum benim bayağı ilgimi çeken. Araştırmacı John Calhoun 1940 ve 1960 yılları arasında 20 yıl boyunca fareler üzerinde popülasyonla ilgili deney yapmış sevgili Can. 20 yılını adamış buna. Başka hiçbir şey yapmamış. Ve bunu yaparken sıradan böyle kafasında bunu kurup garajda araştırma yapan bir adam değil. Amerika'da National Institute of Mental Health enstitüsünde çalışan olarak ve görevli olarak bunu yapıyor. Yani destek var, kaynak var, her şey var. Ne yapıyor biliyor musun? Fareler için evrenler yaratıyor, dünyalar yaratıyor. Ve bunları yaparken yıllarca 25. evren adını verdiği farelerden, yani fare dünyalarından bir tanesi meşhur oluyor. Medyada oluyor, işte akademide oluyor. Neden meşhur oluyor? Ve adından anlaşılacağı üzere 24 tane daha denemiş bundan önce. 25.sinde evet. meşhur oluyor. Şöyle bir şey oluyor. Bunun bir özetini geçeceğim sana. Bir alan yaratıyor. Alanda sınırsız su sağlıyor, sınırsız yemek sağlıyor ve her 4 ile 8 hafta arasında temizlik sağlıyor. Dolayısıyla alanın yaşanabilirliğini koruyor. Bu kurduğu sisteme de cennet adını veriyor. Bütün farelerin istediği gibi yaşayabileceği bir alan yaratıyor. Bu alana sonra 8 tane fare yerleştiriyor. 4'ü erkek, 4'ü dişi. Bu 4 erkek, 4 dişi tam 104 gün boyunca çiftleşmiyorlar yapabilecekleri halde seçenek olarak. Çünkü psikolojik olarak şuna bakıyorlar. Burası sürdürülebilir mi? Burası güvenli mi? Burada bize yem olarak bizi kullanabilecek bir kedi, bir hayvan, bir şey var mı? Yani burada çiftleşelim mi, çiftleşmeyelim? Buranın ısısı okey mi? Bunların hepsine bakıyorlar. 68 Fahrenheit'ta tutmuş yıl boyunca ayrıca odayı. 104. günden sonra fareler çiftleşmeye başlıyorlar. Kurduğu sistem 3000, burası önemli dinleyen, 3400 fareye kadar sığabilecek ve yetebilecek bir alan. Çünkü genelde bu popülasyon ve alan testi. Yemek testi değil, dediğim gibi evet. sınırsız yemek, sınırsız su, her şey var. Hava, her şey okey, güvenlik. Burada önemli olan alan ve popülasyon. Çünkü dünya bir alan ve insanlar da popülasyon aynı dengede gidiyor deney. Bu fareler 2200 fare civarında popülasyona ulaştıklarında sevgili Cihan ve dinleyen, artık alanları çok daraldığı için ne bileyim katlara inip çıkarken birbirine sürtüyorlar, yuva yapmak için, uyumak için yer bulduklarında birbirlerine yapmak zorunda kalıyorlar, yemek yerken sıraya girmek veya birbirini itmek zorunda kalıyor. Yani bir rahatsızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Burada çok ilginç bir şey oluyor ve bu yüzden bu deney ünleniyor. Bu farelerden çoğunluğu merkezine kolay ulaşabilecek, yani her şeyin olduğu, yemin suyun olduğu yerde bir grup oluşuyor. Bir grup fare oluşuyor. Bu fareler artık durup dururken rastgele vahşete başvurmaya başlıyorlar. Bazıları birbirine kovalamaya başlıyor. Bazıları birbirinden bir şeyler çalmaya başlıyor. Garip böyle bir psikolojik bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Bazı dişi fareler bu merkezdekilerden rahatsız olup uzaklara, üst köşeleri, bir yerlere tırmanmaya çalışıyorlar yuva yapmak için, güvende tutsunlar diye yavrularını. Ve burada en önemlisini söylüyorum, bu yüzden meşhur oldu bu deney. Bazıları da erkekler, bunlara deneyi yapan Calhoun The Beautiful Ones adını vermiş. Güzel olanlar adını vermiş. Çünkü bazı erkek fareler Cihan, bu kadar çok fare var ki ve bu kadar çok olanak var ki ben çiftleşmeyi, çalışmayı, bir misyon edinmeyi, her şeyi bırakıyorum deyip kafesin bazı köşelerine gidip sadece yiyip içip uyumuşlar. Hiçbir şekilde bebek yapmamaya başlamışlar. ve bunlara da The Beautiful Ones demiş burada araştırmacı. Ve buranın adını da Heaven koymuş. Yine ironi yapmış orada aslında bilerek. Ve sonunda 2200'den popülasyon aşağıya doğru gitmeye başlamış. Bebeği yapmayanlar bebek yapmamaya devam etmişler. Çocuğunu güvende tutamayan fareler bir sonraki çocuğu yapmak istememişler çünkü çocuklarının hayatını kaybetmişler. Orta merkezdeki fareler tamamen anarşist olmuşlar. Benim yavrum anarşist oldu hesabı. Yani neye söylemeye çalışıyorum? Deney farelerin kendi içinde bolluk olduğu halde alansızlıktan, sosyal, bu onun alıntısı bu arada, sosyal kimliklerinin yok olmasından dolayı başarısız oluyor ve popülasyon aşağıya doğru inip sonunda da kendi kendini devam ettiremeyen bir hale geliyor. Burada önemli olan bir şey söyleyeceğim ama bu çok ilginç. Bazı fareler motivasyonu yüksek, disiplini yüksek olan, azınlık olsa da bazı fareler hem daha çalışkan, daha kuvvetli kuvvetli hale gelmişler. Bu alanın içinde sürdürülebilmek için hayatını. Daha da önemlisi, bu da insanlara benziyor. Bazı fareler inovatif hale gelmişler ve kendi alanlarını, güvenliğini, şunu bunu sağlamak için de kendi kendine alan içinde değişiklikler yapmaya başlamışlar. Ve bu baya baya ünlü bir araştırma haline geliyor. O kadar ünlü bir araştırma haline geliyor ki bununla ilgili bir çocuk kitabı yazılıyor. Bir fare karakteri yaratılıyor. Bununla ilgili çizgi film yapılıyor. 1980'lerde çok ünlü hale geliyor. Yani bu adamın yaptığı deney aslında söylemeye çalıştığı şey deneylerle alanın problem olması. Bu konuda da bir çözüm var mı bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Ya bu konuda çözüm var mı? Büyük bir soru işareti. Benim tarafımda hani şimdi çevremizdeki insanlara baktığımızda eğitim seviyesi arttığı zaman ilk çocuk sahibi olma yaşı çok ötelendi. İstisnalar hariç tabii ki. Ama dünyanın geneline baktığın zaman bu doğum oranının halen yüksek seviyede olduğu da bir gerçek. Hani bunu direkt eğitimle bağlayabilir miyiz? O tabii ki soru işareti. Ama bir tarafından da bağlantılı. Çok çözülebilecek gibi gelmiyor bana. Çünkü hani ülkelerin bazı politikaları var ya, hani daha fazla doğum oranına sahip olarak aslında liderler şeyi düşünmüyorlar. Ya benim soyum yürüsün, benim memleketim daha fazla insana sahip olsun değil. Ne kadar çok nüfus olursa İş gücü o kadar ucuz.
O kadar üretim.
Aslında aynen. Evet, üretim ve iş gücüne bakıyor olay. Olay biraz daha yani duygusal tabire uyuyor herhalde ya. Tamamen duygusal. Devletlerin politikası.
Ama o duygusal şeyde bir artı daha var. Her vergi ödeyen, her emekli olanın maaşını da ödemiş oluyor. Yani alttan yeni nesil gelmesi gerekiyor ki vergi ödeyen, üretim dışında ayrıca üstteki yaşlanan kısma da emekliliğini karşılasın.
Bunun, evet. Bunun en güzel örneği aslında günümüz dünyasında Almanya diye düşünüyorum Samet. Çünkü nüfusu o kadar yaşlandı ki daha önce aldığı göç sayısını daha da arttırmaya çalışıyorlar. Nitelikli göçten bahsediyorum tabii ki. Ama şimdi nitelikli göçü koydukları bir seviye vardı ya, işte ne bileyim Almanca bilsin, işte belli meslek gruplarından olsun falan. Bu azalmaya başladı. Dil artık çok önemli bir parametre olmamaya başladı. Yaş ve meslek grupları genişlemeye başladı.
Esnettiler kriterleri, evet.
Neden esnetmek zorunda kaldılar? Tamamen işte iş tarafı ağır bastığı için, ekonomik taraf diyelim. Yani bu ne kadar evrilir değişir bilmiyorum ama hani doğu ile batı arasında keskin bir bıçak var bu konuda. Doğum oranları arasında. Bundan burada, da belki bahsetmemiz gerekebilir.
Evet, burada iğneyi bir de Amerika'ya da batırmak lazım. Ortalama bir Amerikalı genelde diğer dünyadaki yaşayan milletlerdeki insanlardan 32 kere daha fazla tüketiyor tükettiği her şeyi. Bu sudan ama yemeğe kadar.
Amerika tam tüketim toplumu değil
mi
zaten?
Tam tüketim toplumu ve o kadar kötü ki şöyle bir liste var önümde. Bir Amerikalı bir yılda iki Japon'un tükettiği kadar tüketim yapıyormuş. 6 Meksikalı, 13 Çinli, 31 Hintli, 128 Bangladeşli, 307 Tanzanyalı ve 370 Etiyopyalı kadar tek bir Amerikalı tüketim sağlıyormuş. Tabii ki olanaklarla da alakalı bu ama zaten şöyle bir sıkıntı da var. Genelde popülasyon daha gelişmiş olan toplumlarda az yükselirken, yine eğitimle alakalı olarak daha az gelişmiş yerlerde özellikle cinsel eğitim de olmadığı için ve koruma yöntemleri olmadığı için daha hızlı yükseliyor. Burada bilmiyorum aklında çözüm var mı derken şunu aslında atıfta bulundum biraz da kendi kendime. Bazı insanlar işte terraform, başka gezegenleri terraform yapmak, transforme edip de yaşanabilir hale getirmenin çözümü olduğunu düşünüyor ama bu o kadar uzak bir olasılık ki yani, ve bu olasılık mı onu bile bilmiyorken aslında çözümün burada bulunması lazım. Çünkü bize pompalanan, beynimize sokulan ve bizim beynimizi yıkayan bir şey var. Bunu, bu konu hakkında sana da sormak istiyorum fikrini. Her zaman büyük aile mutlu ailedir resmi çizildi insanlara. Her zaman aile çizildiğinde bir çocuk bir kız vardı ebeveynin önünde omuzlarından tuttukları. Her zaman mutlu aile demek bir sürü çocuklu aile demekti ama tek çocukla da mutlu aile mümkün deyip sana ayrıca bunu onaylatmak istedim.
Şimdi şey gibi oldu. Sen tek çocuksun. ve mutlu bir ailen olduğu falan gibi oldu da.
Ya şöyle ya diyorlar, tek çocuklu ailelerde tabu şu, tek çocuklu ailelerde çocuk çok yalnız kalır, mutsuz olur, tek çocukla bırakmayın diyorlar. O yüzden aslında biraz onu
ya,
öyle söyledim.
Ben çok inanmıyorum açıkçası. Ben de inanmıyorum. Ben tek çocuk olduğum için mesela ailemde, yani ben mutsuz bir birey olmadım ya da mutsuz değilim şu anda ya da şeyi eksikliğini hissettim.
Çünkü beni
yani
buldun.
Bir kardeşim.
Dan dan dan.
Ya evet. Bir kardeşim olsa hiç psikolojisine girmedim. Ya Evet, öyle çünkü bir etken var tabii ki yani. Yani şimdi şöyle bir olay da var. Tatmadığın şeyi bilemezsin ya. Hani sonuçta bir kardeşim yoktu fiilen küçükken.
Ama mümkün.
Ama velakin dediğin
mümkün. Evet.
Ya şey değil hani, ya tek çocuk işte ona bir kardeş lazım. Bence bu mazeret temelde. Ama mutlu musun dersen tek çocuk olarak, ben mutluyum yani.
Ya
ama
zaten
insanların tabii ki karakteriyle de alakalı biraz. Belki şey gibi, hani dediğim gibi ben hiç bilmiyorum hani kardeş mevzuların, duygularını sen daha iyi hakimsin. Hı-hı. Senin bir kardeşin var sonuçta. Ama tek başına bir dünya kuruyorsun. Ve bu dünya seni mutsuz da itmiyor benim gördüğüm kadarıyla, ki benim tanıştığım ve bildiğim tek çocuk olan arkadaşlarım da benzer karakterde. Belki bir vakıf falan kurmalıyız. Tek çocuklar vakfı.
Ya olay şu aslında.
Popüler bu ara çünkü Samet. Evet, yani evet. Popüler vakıf kurunca çünkü bayağı destek alıyorsun.
Buraya bir zoraki ve bilinçsel sessizlik bıraktık. Yüz mimiklerimizi sen dinleyen tahmin et diye bu laftan sonra. Şimdi şöyle bir şey var. Kimseye buradan tek çocuk yapın diye bir promosyon, bir propaganda satamayız. Yani dediğimiz gibi zorlama ve yasaklarla bu işler olmuyor. Kendiliğinden insanların bunu istemesi
kesinlikle
lazım. Bu arada şöyle bir sıkıntı da var. Bilmiyorum katılır mısın? Bence genel olarak, dünya olarak insanoğlunun bir bilinci yok. Bunu başarabilmiş bir varlık değiliz. Kişisel olarak çok empatimiz var. Herkese, her şeye farklı duygular besleyebiliriz.
Evet.
Ama bir olup da, bu 7.9 milyar bir olup da ya biz ne yapıyoruz diyemiyor. Hatta bunu küresel ısınma bölümlerinde seninle binlerce kez konuştuk. Hani
ya,
bilmiyorum kaç şey kere konuştuk. Küresel ısınmayı kimse toplu olarak, dünya olarak bir araya gelip de yapmayalım diyemiyor. Yani buna bir dur diyelim diyemiyor.
Şu an pandemiden sonra küresel ısınmayla ilgili herhangi bir makale, bir
yok,
haber, bir...
Yok.
Bir şey duydun mu?
Yok.
Gibi düşünebilirsin. Ya
yok.
Sen 7.9 milyara direkt gittin ama ya 3 kişi böyle bir yemek siparişi verirken bile aynı eksende buluşamayan bir dünyadayız. O yüzden çok da zor ya Samet.
Evet evet,
aynı
yani şey
gelmek.
Şey anlamında söyledim bu arada sevgili Cihan. Şimdi mesela sürü halinde uçan kuşlarda birbirleriyle hiçbir alakaları olmadığı halde en arkada veya en öndeki kuş yanlış bir hareket yaptığında bütün sürü etkileniyor ondan. Böyle bir magnetik veya gözle görülmeyen bir bağlantılar var. Bir kuş bölümü yaptığımızda da bundan konuşmuştuk. Dünyada insan
evet,
oğlu olarak öyle bir bağlantı yok anlamında söyledim. Aslında belki de doğamız
koptuk
gereği.
Koptuk mu diyorsun?
Ya hep kopuktu ya da bir şekilde bir yerde koptu. Ama popülasyon konusunda da hiçbir zaman öyle bir şey olmayacağı için bu biraz iki ucu boklu değnek konusu benim için. Çünkü iyi yerlere gitmediğini düşünüyorum. Hani acaba gerçekten de Elon Musk'ın eline mi kaldık diye insan düşünmeden edemiyor. Başka bir yere gidip orada ekstra bir alan mı açmamız gerekecek kendimize? Çünkü çocuk yapmayı bırakamayacağız diye. Ya da Children of Men gibi bir durum mu söz konusu olması gerekiyor ki popülasyon bir anda baltayla kesilsin diye aklımdan geçen dark ve pesimistik düşünceler.
Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve Samet orijinal tişörtüyle birlikte karşımda hazır.
Chico hi. Bölümle ilgili önerileri hemen araya sıkıştıralım önce. Bir tanesi The Cabinet Magazine'den bir makale. The Behavioral Sink. Bu Will Wiles tarafından yazılmış. Davranışsal çöküş diye herhalde çevirebilirim. Direkt
evet,
direkt konuştuğumuz konularla alakalı çok derinlemesine mükemmel bir konu. Diğeri de yine bölümde azıcık ucundan bahsettiğim, bu çizgi filme de dönüştü dediğim, çocuk kitabı dediğim şey. Mrs. Frisbee and the Rats of Nim. Bu çocuk kitabının adı, hikayenin. Bunu çizgi film olarak da 1982'de yayınlamışlar. Çizgi filmin adı The Secrets of Nim diye. Birebir esinlenmiş size bahsettiğim deneyden, o yüzden öneriyorum bunu. Deneydi çünkü The Institution of Mental Health'ta biliyorsun bu adam çalışıyordu. Calhoun ve deney yapmıştı. Çizgi filmde de bu enstitüden kaçan, hatta bu size bahsettiğim deneyden kaçan bir farenin gidip bir kadını bulup ona yardım etmesini anlatan bir çizgi film. Onun dışında da HKB dinlencisi playlistimize, artık dinleyenler biliyordur bu playlistin ne olduğunu, oraya hemen iki şarkı ekleyip sözü bitirmek istiyorum. Bir tanesi Bita ve Slim Main'den gelen Avant Toi. Bu Fransızcam için özür diliyorum tekrar. Zaman zaman dilemek zorunda kalıyorum. Diğeri de yine Tom Odell'dan The Best Day of My Life şarkısı. Bunları HKB dinlencesine ekleyelim sevgili canım. YouTube, Deezer ve Spotify'da bulunan yüzlerce şarkı oldu artık orada da. Ve sözü de sana verelim, sende ne var ne yok.
Teşekkür ederim Samet'ciğim verdiğin ve paylaştığın öneriler için. Tom Odell'e bu ara çok sardın gibi, hadi hayırlısı diyelim ve önerilerime geçeyim. İki tane şarkı, bir tane de belgesel var. Önce şarkılardan bahsettikten sonra belgeseli ifade edeyim ki biraz beyin fırtınası yaparız. İlk şarkı Franchoy Feldman'dan Slave. Diğeri ise Pentagram grubundan Bir şarkısı. Bunlar HKVO dinlencesi playlistlerimiz olacak. Hani bir yumuşak bir sert. Belgesele gelirsek de belgesel bölüm içerisinde ifade ettiğim Çin'le alakalı One Child Nation diye bir belgesel çekilmiş. Ben de bölüme çalışırken karşıma çıktı. Amazon'un çektiği, yani Amazon Prime'da olduğu aşikar olan bir belgesel. Farklı bir açıdan yaklaşıyor. Olayları biraz derinlemesine irdeliyor gibi düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. O yüzden de belki yani dünyanın popülasyon tarafına kafa yorduğumuz bu bölümde biraz daha kafa açar.
Teşekkürler sevgili Can. Yine bir bölümün sonuna geldik. Aslında biraz beyin fırtınası dediğin gibi, hem dinleyene de beyin fırtınası olduysa veya olacaksa benim adıma gayet işe yarayan bir bölüm oldu demektir. Çünkü parmak bastığım konulardan biriydi. Bir sonraki, bir önceki, ortalardaki, beriki, ileriki, bir yerlerdeki bölümlerde yine bir şekilde buluşalım diyorum sevgili canım.
Ya böyle şimdi bölümün sonuna doğru şu geldi aklıma. Bir tane böyle çark felek gibi çark yapıp böyle çevirdiğin zaman hangi bölüm geldiyse onu dinleyeceğin taraflara doğru evrilmiyor mu bizim bölüm sayıları?
Bir şey diyeyim mi? Bunu yapalım ya. Bir ya bir software bulalım ya da fiziki olarak bir çark yapalım. Numaraları koyalım. Hangi numara geliyorsa o bölüme yönlendirelim buradan şans eseri. Gerçekten ilginç olabilir.
Ya, hatta şey bile olabilir, böyle sevgili dinleyenlerle bir buluşma günü ayarladığımız zaman tamamen random bir şekilde böyle bir etkinlik yapılabilir.
Bunu bayağıdır...
Şu an geldi aklıma ya. Çok saçma bayağıdır, sapan ama şu an geldi.
Ama bunu bayağıdır konuşuyoruz ya. Bir buluşma, yani resmi olmayan
buluşma var, evet.
Bir buluşma konuşuyoruz. Aha. Bu sanırım bu sene olabilir ya. Böyle bir ilgisi olan varsa el kaldırsın.
Evet.
İlgisi olan varsa el kaldırsın. Ona göre.
2023'ün sonbaharında neden olmasın deyip hemen dinleyene bizimle yolculuğa devam ettiği için
dinleyen, teşekkür ederim. Dinleyen hemen şey diyor şimdi, acaba ikisi de mi orada olacak yoksa biri mi orada olacak diyor. Orayı biraz öyle bırakalım, olduğu gibi bırakalım, merak etsin.
Hoşçakalın, görüşmek üzere.